Ayrım 18.
Erzincan sürgününden sonra Ümit'le ilk karşılaştıkları günü ölse unutamaz. Acı soğuk bir ayaz, sokak sokak topladığı buz iğnelerini camları hışımla çarpıyor, kül rengi hastalıklı bir aydınlık insanın üstüne başına çamurdan beter sıvaşıyordu. Demir gazeteye çıkmak istememişti. Telefonla büyük postanenin merdivenliğinde buluşmayı kararlaştırdılar. Zarf kağıt kartpostal satıcılarının kaynaştığı, girenin çıkanın belli olmadığı kalabalıkta. Yüzbaşı Demir ondan önce varabilmek için çok çarpındı, boşuna. Taksiden indiği sıra Ümit'in merdivenlerin yukarısında omuzunu duvara dayamış, sırtında siyah bir kaban, ayağında pantolon, çikolata yerken gördü. İki erkek arkadaş gibi kucaklaştılar. Genç kadın biraz alaycı, ne görüyorum dedi, yüzünde kırışıklar mı? Yaş barones, yaş hükmünü sürüyor. Genç kadın bütün dişlerini gösterip güldü, saçma. Dediği onun bakımından doğru, Ümit zamanın yıpratamadığı insanlardan, hiç değişmemiş. Ne yüzünde bir çizgi, ne görünüşünde göze batan bir eskime, sanki dün ayrılmışlar, her şey o kadar aynı. Kısacık kesilmiş olan çocuğu saçları, kalın kalın iki kaş, baktığı ışığın rengini dakikasında çalan kocaman mika gözleri, upuzun artist parmakları arasında siyah ebonit ağızlığı. Tek değişiklik yenice yerine arada Amerikan cigarası içmesi, Kent. Takside fark edip söyleyince gülüyor, bu yaz alıştım Canan'ın yüzünden. Ağzıyla bacaklarını gösteriyor pantolona da, Avrupa'da iyice gündeliğe binmiş, biraz rahat ve kolay olduğundan biraz erkeklere inat. Eski sıcaklığıyla koluna girip Demir'e sokulurken, Canla diyor, az bulunur bir kız. Adam akıllı eğlendik, sana yazmıştım ya, daha çok tadını çıkarırdık belki, polis rahat vermedi ki, nereye adım atsak ardımızda siviller. Canla geçen yaz tatilini İstanbul'da Ümit'le geçirmişti. Demir mektuplardan öğrenmişti bunu. Şile'den, Polonezköy'den, adalardan postaya verilmiş minnacık merhabaları, birden parlamış heyecanları içeren kıza mektuplardı bunlar. Ara sıra içlerinden resimler çıkardı. Sırtı bellerine kadar açık, askılı empirmeler giymiş, başlarında geniş kenarlı fırfırlı hasır şapkaları, gözlerinde iri güneş gözlükleri, dalgın dalgın gülümseyen iki genç kadın. Canla çok siyah saçlı, çok beyaz tenli, tombulca, seyrek kaşları burun kökeninden tel tel alnına dağılıyor, dümdüz kesilmiş tırnaklarına sürdüğü cilanın sedefli beyaz olduğu resimlerde bile belli. Kucağında tüy yumağı bir Pekin finosu, adı Gloria. Canla'nın yanında Ümit'in o siyah tüy kalem inceliği büsbütün meydana çıkıyor. Garip şey, Yüzbaşı Demir bu resimlere baktıkça uzakta olmanın mı, Erzincan'da olmanın mı verdiği bir eziklikle Ümit'e yabancılaşırdı. Sanki onu tanımamıştı hiç. Aynı yastığa baş koyup geceler boyu sevişmemişti. Bu yabancılaşmanın altında bencil bir kıskançlığın yattığını Ümit'le karşılaşınca, daha doğrusu anlattığı her şeye gizli bir tepki, düşmanlığı andırır bir öfke duyunca anlıyor. Birlik gazetesi, Hüsnü Faik, avukatı Sadık Bey, Seyit Sabri davası, yargıçlar, Canla, Akın, kısaca onun yaşama çemberi dışında kalan Ümit'in bütün ilişkileri Yüzbaşı Demir'e şiş olup batmaktadır. Onu sır sıklam sevdiğinden mi, yarım bir adam olarak son mutluluk umudu siyah lale gizleriyle dolu bu alışılmamış kadında olduğundan mı, giriştiği tehlikeli serüvanın biraz da onun özendirmesiyle bulaştığından mı belirsiz. Ümit tarla başındaki eski pansiyonunda kalmıyordu. Firuze Ağa'da şirin kutu gibi manzarası çok kral bir çatı katına taşındığını, eşin dostun yardımıyla yeni evini filmlerdeki gibi döşediğini yazmıştı. Buluşur buluşmaz buraya gideceklerini kestiriyordu ya, yine de Demir girer girmez yadırgadı. Aylardır sinsi bir nem hınzırlığıyla iliklerini işlemiş Anadolu yoksulluğunun etkisindendi belki. Evin her şeyinde Ümit'e eldiven gibi uyan, çağdaş, fazla çağdaş bir hava olmasından. O bıyıklarının siyahı çivit mavisi parıldayan boya sandıkları Ceneviz kadırgaları gibi kat kat cigaraları kulaklarının arkasında tüter Kürt boyacılara, Kemaliye'den Aşkale'den pazara gelmiş uzun suratlı hoyrat elleri kendilerinden büyük taşçı ustalarına alışmıştı. Birdenbire bu konfor. Kapıdan öyle adımını atmasıyla Ümit'in uzun kollarını boynuna dolaması bir olmuş, yakıcı bir fısıltıya kayan içerlek sesiyle öpüşelim demişti. Bu dakikayı kafamda bin kere kurdum. İştahla öpüştüler. Ümit'in soluğu tütün kokuyordu, dudaklarında sütlü çikolata tadı. Öpüşmeden sonra elinden yakalayıp onu içeriye, bu salona çekmiş, divana oturtmuştu. Bir yandan Demir'i ne kadar özlemiş olduğunu görünce anladığı hareketlerle çakmağını, ağızlığını, cigara paketini çantasından çıkarıyordu. Bir yandan soruyor. Anlat baba, meraktan çatlıyorum. Şu tayin işini nasıl becerdin? Ne kadar severse sevsin, ağzının sıkılığına ne kadar güvenirse güvensin, o gün Yüzbaşı Demir, Davutpaşa'daki 3. Zırhlı Tugay karargahına atanmasının altında yatan gerçeği ona tamamıyla açamadı. Dedikleri aşağı yukarı şunlar mı? Küçük Kavaklı'da bir bölük komutanım olmuştu vaktiyle. Erkan dairesine tayin etmişler. Ne de olsa arkadaş, etti bir iyilik. Ya da nasıl olduğunu ben de pek anlayamadım Ümit. Yılbaşına doğru bir sabah Genelkurmay kuramportöründen binbaşı Aziz arıyor dediler. Santral'a seyirttik. Ümit akvaryumun ışığından kocaman gözleri üstünde yosun yansımaları titreşen iki ıslak yaprağa dönmüş. Sözcüklerini mavi duman iplikleriyle sarıp sarmalayarak sesini öykünüyor. Flon, flon, flon. Ses mi bu baba? Alev mübarek. Akıp insanın damarlarına sıvanıyor. Ne çok özlemişim bilsen. Yüzbaşı Demir, postanenin merdivenlerinde buluştuklarından beri içini oyan yabancılığın nedenini buldu çıkardı. Ümit'in taşıdığı çelişkiden doğuyor bu. Aylarca mektuplarıyla içli dışlı olan biri kendisine rastlayınca şaşırıyor. Açıklaması kolay. Yazarken ne derece ciddi, oturaklı, hatta bilimselse yaşarken o derece hafif, dalgacı, işin alayında bir kadın. Yüzbaşı Demir onun toplumsal gerekçelerini, siyasal yorumlarını uzun uzun okuduktan sonra böyle babale argosuyla şakalar yapan hafif gülhan bir kadın beklemiyormuş demek. Yadırgaması bundan. Modern döşenmiş bu çatı katının soğuk konforu da tuzu biberi. Yalnız o mu canım, yazın bir ay boyu burada yaşamış Canan'ın kalıntılarına ne demeli? Ciao diye bir selam söz gelişi, pantolonla sokağa çıkmak. Bardaki kampari şişeleri, kitaplıkta kimsenin bilmediği o yazarlar, Gramsci, Pavese, Calvino, plakların arasında eski İtalyan bestecileri, Pergolesi, Boccherini, Albinoni ve benzeri. Nasıl yabancılaşmaz peki adam, nasıl? O günden bugüne bağlantılarını duygusal olsun, cinsel olsun kuramadılar mı? Baş döndürücü bir hızla gelişen olayların ayrı ayrı yerlerde yaşayıp çalışma zorluklarının izin verdiği ölçüde evet. Aşılmaz bir engel, gözle görünmez bir duvar kalmış olmalı ki arada Ümit Ersoy, sevgilisi Yüzbaşı Demir'in Ankara'da yeniden kurulmuş devrimci gizli bir komite tarafından İstanbul'un örgütlenmesine yardımcı olarak gönderildiğini hala bilmiyor. Bildikleri daha çok söylentiler. 9 subay olayının darmadağın ettiği eski komitalar ordunun her kademesinde yeniden almış yürümüş de Menderes'in yerli yersiz subaylara takılması yangını büsbütün körüklüyormuş. Bu gidişle... Sinir bozucu o şıngırtıyla sıçrayarak uyanır, hücresinin nemli karanlığında bir zaman hiçbir şeyi yerli yerine koyamazdı. Tokyo'da Amerikan askeri hastanesinde mi yatıyor, Ankara'da gülhanede mi yoksa gümüş suyunda mı? Şıngırtının arkasında cam tozundan yaldızlı bir iz bırakarak sürmesi, fısıltıyla verilen bir emir, kabaralı postallardan dağılan ayak sesleri, çeşitli olasılıklara bölünmüş zihnini derleyip toplar, Harbiye kışlasındaki tutuklu yatağında odaklaştırırdı. Beni birisi yaktı ama kim? İçimizden olabilir mi? O günlerde muhbirin binbaşı Samet Kuşçu olduğunu bilmiyordu. Adının ihbar edilenler listesine dahil olmayıp Yüzbaşı Aziz ve Binbaşı Güventürk'le ilişkileri yüzünden gözaltına alındığını da. Acaba Zizi Binbaşı Ankara'da komite yeniden örgütlenirken bunu düşünerek mi onu Erzincan çukurundan çıkarıp İstanbul'da görevlendirmeyi önermişti? Olur olur. Önce telefonla 48. Tümen Karargahı'nın arıyor, bir mazeret izni uydurup mutlaka Ankara'ya gelmesini söylüyor. Niçin? Belirsiz. Üsteleyince bin bir anlama çekilebilecek bir söz. Hadi hadi uzun etme. Baronesi özlemedin mi hiç? Yüzbaşı Demir zar zor izni koparıp Doğu Ekspresi ile Ankara'ya vardı ki şehir toz mavi bir kar altında çatır çatır buz tutmuştur. Soğuk kül rengi çelikten enli bir bıçak insanları yukarıdan aşağıya doğuruyor. Erzincan'ın derinliklerinde hala köpek havlamaları, sığır böğürmeleri işitilen kasaba tenhalığına oranla ulus meydanı basbayağı büyük şehir. Yenişehir tarafları ise Avrupa. Zizi Binbaşı Genelkurmay'da görevli telefonda onun sesini alır almaz her zamanki gırgırına başlıyor. Hoş geldin yakışıklı yüzbaşı. Oğlum sen neler yapıyorsun oralarda? Erzincan'ın güzel kızları sokaktan geçtiğini gördüler mi kendilerini camlardan atıyorlarmış. Vallahi baronesin kulağına gitmesin. Arkasından ona çok yakışan bir randevu verdi. Bu gece buluşalım Emi. 10:30'a doğru Gargazinosu'nda. Yemek yemeden gel sana bir ziyafet çekeyim midem bayram etsin. Bu arada yeni yengenle tanışırsın iyi mi? Yeni yenge göğsü iki ayva, piyano sayağı saçlarını İspanyol topuzu yapmış fıkırdak bir çengi. Adı Estella. Boyu kısa ama vücudu biçimli, eti sıkı, dil bilmeyen çoğu yabancılar sıralı sırasız nasıl gülerse o da öyle kıkırdayıp duruyor. Zizi Binbaşı'nın ısrarı üzerine yarısı zaten meydanda olan memelerini elleri utançtan titreyen Yüzbaşı Demir'e elletti. Kuşku yok, bu yaşta ve bu boyda bir kadın istediği kadar İspanyol ve çengi olsun, göğüsleri böyle iri ve diri olamaz, içine bir şey doldurmuşlar. Binbaşı Aziz arkadaşının sıkılgan şaşkınlığını gördükçe keyifleniyor, kahkahadan kırılacak. Nasıl, sanki tahta öyle mi? Bakma sen fevkalade hassastır. Yalnız onları okşayarak Estella'yı iyi edebilirsin yani. Estella hiçbir şeyin farkında değil. Anlar anlamaz kıkır diyor. Si diyor, si. Yanlarında çok oturmadı. Bunlar üç kız üç oğlan bir dans numarası yapıyorlarmış. Kulise hazırlanmaya gitti. İki arkadaş baş başa kaldılar. Binbaşı Aziz hep o şakacı, fiyakasına düşkün, yeri düştü mü gözünü budaktan sakınmayan subaydı. Geçen yıllar gözlerinin çevresinde bir sürü çizgi, çenesinin altında belli belirsiz bir gıda olarak birikmişti. Yemek boyunca sırmalı bıyıklarının altın tozunu üstüne başına dökerek Ankara'dan genelkurmaydaki işlerinden, Estella'nın yatak durumundan dem vurdu, asıl söyleyeceğine yanaşmadı. Saat gece arasına yaklaşırken seni oteline götüreyim dedi. Ben sonra Estella'yı almaya döneceğim, yol boyunca görüşürüz. Çıktılar. Bekleşen taksilerin üzerine dumanlı bir kar yağıyordu. Köşede fincanlarını avuçlamış külüstür bıyıklarıyla salep içen birkaç şoför şöyle kımıldadılar. Bilmeyeceklerini anlayınca gocuklu salepçiyle söyleşilerini sürdürdüler. Konuştukça ağızlarından burunlarından duman saçılıyordu. Binbaşı Aziz cigarasını dişleriyle tutup dedi ki, ''Seninle biz bir kere daha geceleyin böyle yan yana yürümemiş miydik 10 yıl kadar evvel?'' Yüzbaşı Demir gülümsedi. Gülümsemesi temiz ve aydınlıktı. ''Evet, Kore'de'' diye cevap verdi. Wawun Boğazı'nın metalinde, Çinlilerin baskına uğrayınca Tugay karargahına kadar yaralıydın. Binbaşı Aziz başka bir yerde başka birisiyle giriştiği vahim bir tartışmayı hükme bağlarmışçasına kesti attı. ''Safmışız, saf. Hadiselerin içinde yüzüyorduk esasına vakıf olmadan. Şimdiki aklım olsa.'' Kızacık sustu, ekledi. ''Saffet Baba'yı hatırlıyor musun?'' O nasıl laf? Bizim tabur kumandanı, gözlüklü, bıyıklı, son tebdil havamda Bursa'da görmüştüm, partici olmuş. Sizleri ömür. Yüzbaşı Demir kala kaldı. Kar sıralı sokak lambalarının çevresinde yüzlerce kelebek gibi uçuşuyordu. Lağım bacalarının ağızlarında buhar dantelleri, ortalıkta yakıcı bir is kokusu. Nasıl olur fakat? Fakatı bu. Kore hatıratını yazmış gariban. Zannediyor ki hangi gazeteye götürse kapışacaklar. Önce Babal'de şansını denemiş. Nereye başvurduysa meczup muamelesi. Aslansın deyip sırtını sıvazlamalar. Netice sıfır. Geldi beni buldu. Tutturmuş yazdıklarının harp tarihine eşiyatından çıkmasını ister. Olacak iş mi? Yüzbaşı Demir belleğinin buğusunu sildi. Çekirgedeki kahvede baba Saffet'in bilmem kaçıncı ıhlamur bardağını şıngır şıngır karıştırıp lokomotif gibi tüterek sarı defterleri nasıl doldurduğunu açıkça görüyor. Kucağında kahveci Aliş'in nazlı kedisi. Koltuk değneğini iskemleye dayamış. Bir şey yapamadık tabii. Dehşetli müteessir oldu. Otobüsü elimle bindirdim. Sonradan duyduk ki Bursa'ya dönüşün haftasında bir kalp krizi gitti gider. İstasyonu Ulus'a bağlayan düz asfaltta uzaktan bir çift otomobil farı belirdi. Işık çoğalıp yoğunlaşınca kar sanki sıklaşıyor. Bir süre konuşmadan yürüyüp arabanın geçmesini bekliyorlar. Tekerlekteki kar zincirinin sesi beyaz karanlığın benekli sessizliğine nasıl da büyümektedir. Zizi Binbaşı asıl konuya girdiğinde Yüzbaşı Demir Yarbay Baba Saffet'in ölüm haberiyle uğradığı sarsıntıdan henüz sıyrılamamıştı. Lafın başını izleyemedi pek. Soğuktan, karın pusundan sözcükler mi anlamını yitirmiş yoksa o mu ne demek istediklerini algılayamıyor. Sonra birdenbire ayıldı. Neler söylüyordu Binbaşı Aziz böyle? İşi Almanya'da pişirmişler. Görevle gitmişlerdi ya. Koçaş her şeyi göze alıp meseleyi kumandan paşayı açıyor. Bir reddederse hali duman. Paşa demokrat paşası değil, erkek adam. Ben de varım Sadi demez mi? Dönüşte ilk iş Köksal'ın Erkan Dairesi'ne tayini çıkartmak. Neden mi? Hay oğlum, kilit mevkilerine şayan itimat arkadaşları başka türlü nasıl getireceksin ha? Şimdi bak, ben Koçaş'ın eski dairesindeyim. Köksal nerede dersin? Ölsen aklına gelmez. Riyaseti Cumhur Muhafız Alayı komutanı oldu. Evet, aşağı kurtarmıyor. Erken dairesine Karaman'la Solmazer'i getirmişler. Onlar vasıtasıyla Anadolu'daki çeşitli garnizonlardan buraya 30-40 subay aktarılmış ki en ufağı kan kırmızı. Gecenin yankılı boşluğunda bir tren gürültüsü büyüdü. Gardan henüz hareket etmiş bir yük katarı olabilir. Tekerleklerinin raylardaki tıkırtısı açıkça duyuluyor. Yüzbaşı Demir'in sağ alt göz kapağında seyreme. Yolun iki yanında şeker bilirundan yapılmışa benzer kar ağaçları. Zizi Binbaşı rüzgarlı sokağa sapacakları köşede durdu. Eliyle arkadaşının omzunda birikmiş karı silkeleyerek ''Ankara'da'' dedi, ''iyiyiz. İyi demek lafın gelişi, fevkaladeyiz. İstanbul gündeme alınınca Orhan'la seni düşündük.'' ''Orhan mı? Hangisi? Kabibay?'' ''Hayır, Erkanlı. O 3. zırhlı tugayda şimdi. Davut Paşa da yanına seni istiyor. Helvayı beraber yapacaksınız. Var mısın?'' ''Varım'' dedin mi tayinim bir aya kalmaz.'' Gülümseyip ekledi. ''Barones ne sevinir kim bilir.'' Yüzbaşı Demir gayet iyi hatırlıyor. Gündeş Palas'ın camlı kapısına kadar ağzını açmadan yürümüştü. Bir anahtar salkımı içinde şangır şungur betona düşüyor, tekrar düşüyor, tekrar düşüyor. Çeneleri birbirine kilitlenmiş. Sağ alt göz kapağında o uğursuz seyremi. Otele girmeden Binbaşı Aziz'in mavi mahalle çocuğu gözlerini aradı. Gülümseyerek varım dedi. Pilavdan döneğin kaşığı kırılsın. O gece yatmadan otelin lavabosunda ellerini yıkarken aynada yüzünü gördü. Hayret, bir başkasının yüzüydü. Daha yaşlıca, görmüş geçirmiş birisinin. Alnındaki yara izi sanki kaybolmuş, gözlerinin likör yeşili kararıp neftiye dönmüş. Ucundan bulaştığı serüvenin onu kısa sürede İstanbul'a, birkaç ay sonra Ankara'ya atacağını aklından bile geçirmiyor. Nedense kuşkulu. Erzincan'dan kurtulmasının gerçekleşemeyeceğini sanıyordu. Ne kadar yanılmış, nasıl yanlış hesaplamış. İstanbul'a gelir gelmez kolları sıvayıp işe girişiyorlar. Orhan bir yandan, Demir bir yandan. Ankara'dan verilmiş adlar dikkatle araştırılıp bulunuyor, bağlantılar kuruluyor. Kabibay'ın yüksek komuta kursuna gönderilmesi durumu pekiştirdi. O da Yıldız Harp Akademisi'nde hem eski örgütten arkadaşı Gürsoy Trak'ı hem de Paris'te hava kurmayı Halim Menteş'in işine yarayabilir diye adlarını vermiş olduğu havacıları Ataklı ve Tunç Kanat öğretmen olarak bulmasın mı? İşe bak, Ankara'daki komitadan Türkeş, akademi öğrencilerinden Özdağ ile Esin'in adlarını Erkanlı'ya yazdırmıştı. Bu ikisinin aracılığıyla Karavelioğlu ile Er'i tanıdılar. Hava Harp Akademisi'nde okuyan Çelebi ise çoktan Ataklı'nın hücresine girmiş. Yüzbaşı Demir baş dönmesini, cinsel bunalımını bir kenara koymuş, çelikten bir mekik gibi İstanbul'un dört köşesine gidip geliyor, ihtilalin görünmez kumaşını dokuyordu. Önceleri kışla da kalmayı denemişti, olmadı. Her tarafa uzak. Firuza'da Ümit'in evinde barınmasına herkes karşı çıktı. Barones mutlaka izleniyor dediler. İyi ama geceleri Yüzbaşı Demir Levent'teki evde Kabibay ve Erkan'ı ile buluşup hazırlıkları nasıl gözden geçirecek? Yeniden özel bir anlam kazanmış Beşiktaş iskelesinin üstündeki kahvede akşamları akademili subaylara Ankara'dan aldığı son talimatı nasıl ulaştıracak? Çaresi otele çıkmak mı? Hayır. Otel pahalı. Üstelik denetim altındadır. Öyleyse pansiyon. Ümit pansiyon sözünü işitir işitmez Madame Karanfilya'nın Pelesenk Sokağı'ndaki odasını öneriyor. Eski yerini. Hiç fena fikir sayılmaz ama. Daha ilk girişimlerin dolu olduğunu öğreniyorlar. 6 aylığı peşin ödenmiş. Yüzbaşı Demir bunun üzerine küçük ilanlardan birkaç adres avlayıp yollara düştü. Hava lodos, rüzgar kör bir gergedan ağır, hantal, uğultulu sokaklar boyunca koşturuyor. Birden açılan pancurlar, 4. kat penceresinden kaldırıma düşüp tuz parça dağılan sardunya saksısı, burun deliklerine dolan gizli toz. Burasını tutmuşlar. Oranın ev sahibine Demir'in gözü tutmuyor. Cigarası alt dudağına yapışık, sesi çatal bir kadın. Çipil gözleri boyadan kaybolmuş. Mart başında mı ne, kule dibinde nihayet bir yer bulabildi. Halim Hacıbeyoğlu adında kimsenin tanımadığı bir tiyatrocunun evi. Daracık bir oda. Fakat okumuş yazmış insanlar. Hiç değilse aktörün karısı böyle. Kirpikleri eflatun rümenle belirtilmiş, menekşe rengi kadifeden dalgın iki göz. Gizemli iki imgelem çiçeği, güneş vurmuş bal kavanozu gibi ağdalı yansımalar dağıtan, çekile çekile taranıp sımsıkı topuz yapılmış görkemli saçlar. Ya adındaki rastlantı, akla durgunluk veren bir şey. Suat. Yeniden telefon. Yüzbaşı Demir benliğini Suat'ın gözlerinden zorla koparıp Ümit'le Mahmud'un resimleriyle yeşil bir rüya halinde gelişen akvaryumun büyülü evrenine döndü. Saatine alışkanlığından bakıyor. 0:35. Gecenin bu saatinde Ümit'i o kız yüzlü oğlandan başka kim arayabilir? En yakası açılmadı küfürleri yağdırmaya hazır. Aygıtı kulağına götürdü ki yanılmış. Yapmacığı bol bir kadın sesi heceleri sakız gibi uzata uzata soruyor. Affedersiniz Ümit yok mu beyefendi? Ben Suzi, arkadaşıyım. Demir en tumturaklı sesiyle cevap verdi. Yok efendim, vazifeyle Kayseri'ye gitmiş. Kayseri'ye mi? Aman Allah, o da neyse. Kayseri'den Ümit'ten önce heyecanlı haberler geliyor. Ertesi gün birden ilkbahar ısındıkça tüten kiremitler, Haliç üzerinde diş macunu beyazı bulut köpükleri. Gazetelerde Başbakan Yardımcısı Medeni Berk'in demeciyle Kayseri'de barikatı İnönü'ye açan binbaşı çetelerin istifası yan yana. Binbaşı Çetiner, uhdesine verilen vazifeye subay çıkarken harp okulunda ettiği yemini bağdaştıramadığını belirtip dilekçesini şöyle bağlamış. Bu itibarla bir asker çocuğu olarak girdiğim ve aşk derecesinde bağlı olduğum mesleğimden teessür içinde istifa ediyorum. Oysa Başbakan Yardımcısı Kayseri Valisi'nin hükümetten emir almadan kendi başına işler yaptığını ileri sürüyor. Hangisi doğru? Halk arasında söylentinin haddi hesabı yok. İstifa eden subayı divan-ı harbe vermişler, subaylar arasında isyan çıkmış, neşir yasakları yüzünden gazeteler yazamıyormuş ki. Ümit söylentileri doğruladı. Evet, binbaşı Çetiner'den sonra birisi kurmay albay, iki subay daha istifa etti. Üçünü tutuklayıp Ankara'ya sevk ettiler. Haberi Ankara'dan elimle geçtim, neşir yasağı gelince gazeteye girmemiş. Sana bir şey diyeyim mi Demir? Ordu bu defada müdahale edemezse bir daha sittin seni edemez. Himmet Dede istasyonunda İncesu Köprüsü'nde ben askeri gördüm. İçin için kaynıyor. O sabah gelmişti. Öğleyin yemekte Hüsnü Faik'le berabermiş. Akşam üzeri Şark kahvesinde buluştular. İlk barda kahve bahçeye taşınmaz mı? Ağaçların altında en uç masaya oturmuşlar. Karşılarında akşam güneşinin kana boyadığı kabartma bir Üsküdar. Altında inanılmaz durgunlukta bir deniz. Çevrelerinde Maçka'dan, Teşvikiye'den bir kadın ve çocuk kalabalığı. Buzlu çikolataya düşkün altın dişli Rum kızları, örgü meraklısı yaşlı adamlar, fazla yemekten yastığa dönmüş apartman çocukları. Ümit ağızlıyla bir balıkçıl gibi yüzbaşı demirin yaktığı çakmağa eğiliyor, sesinde bir kırıklık. Neden burayı istedim, açıklık diye mi? Yakında kulesi boyluyoruz ya, ondandır. Ankara'da çocukları yokladım, temizden hayır yok, bu defa garanti tasdik gelecek diyorlar, hava bozuk. Burun deliklerinden salıverdiği duman gözlerinin aynasında eğri bürü iki duman ağacı olarak büyüyor. Belli belirsiz gülümsüyor mu? Yüzbaşı demire mi öyle geliyor? Gülümsüyorsa acı bir gülümseme bu. Anlatmış mıydım? Babamın hapse düşmesine sebep oldum ben. Müstahak da o başka. Eden bulur dünyası. Trende düşündüm. Aynı cezaevinde buluşursak resmen çıldırırım. Paşa kapısında yatıyormuş. Belki diyorum beni Sultanahmet'te alıkoyarlar. Sorgu sırasında Yüzbaşı Demir ne zaman dikkatlice baksa yargıç generalin altın çerçeveli gözlüklerinin camlarında kendi arkasına düşen bir pencerenin çifte hayalini görüyordu. Pencere özgürlük demek. Adam yıkılmaz mı? Arkasından haydi pencere çağrışımları zincirleme olarak hemen hepsi hastane penceresi, içinde ölüm korkularının zehirli ağaçlar gibi boya attığı umutsuzluklardan ışıklı maviliğe açılan. Yüzbaşı Demir elinde olmaksın alnındaki yara izini saklamaya çalışırken korkuyor mu diye düşündü. Korkabilir mi? Ümit'in gülümser kötümserliği kafasını kurcalayan bir sürü şeyi sormasını engelliyordu. Ne de çoklar. Sabah Menderes'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı harekete geçeceği duyulmuştu. İçişleri Bakanlığı'na Kayseri olaylarını protesto eden binlerce telgraf yağmış, bazı yüksek rütbeli subaylar el altından CHP Genel Merkezi ile temas kurup İsmet Paşa'nın emirlerini sorasıymışlar. Ümit bütün gözleriyle ona döndü. Aklından neler geçirdiğini okumuştu sanki. Kaşlarını çatıp bana sorarsan dedi. CHP yer altına çekilmeye hazırlanıyor. İsmet Paşa kararını vermiş. Ne pahasına olursa olsun bunları devirecek. Fakat dehşet bir şey yahu. Dedem yaşında adam askerin üzerine yürüyor. Selam verip geri çekiliyorlar. Tarihten gelmek bu mu? Dirseğini masaya dayayıp kolunu dikmiş, ansızın dalıyor. Ağzı tutan eli bileğinden aşağıya salıverilmiş, akşam yansımalarıyla bakır kızılı gözlerinde adam akıllı, yoğun, sessiz bir hüzün. Neden sonra basbayağı fısıltıyla, asıl müthişi diyor Anadolu. İlk görüşüm, kahırdan az kalsın tıkanıyordum. Mahmut ne kadar haklıymış o zaman. Biz burada oho, ekmek elden su gölden, Notre Dame de Sion, ardından Paris. Elini demirin el üstüne koydu. Herkes beni ecnebi sanıyordu dedi. Utancımdan öldüm. Böyle olduğumdan değil, yanlış anlama. Onların istediği gibi hiç olamayacağımı bildiğimden.